Yani bütün daha önceki momentlerde aslında içerik ve biçim bir birliği çıkarsandıktan sonra o ayrımın sadece içeriye düşüp biçime düşmemesi şey yaptırıyor, kafamı bulandırıyor ve bu çıkarsama ayrımı tam olarak bölme açısından biçimin ayrıma düşmemesi, çıkarsama açısından bir güçlük getiriyor.
Biçimin ayrımına, biçimdeki ayrım nasıl olacak? Yani biçimdeki ayrım her zaman şey, var olan bir şey, özne yüklemdir ya da tekin evrenseldir. Bu yargının biçimi, değil mi? Genel biçimi evet. Ve burada ayrım var. Var mı? Var. Çünkü tekin evrensel değildir aslında. Ya da çelişki var, o çelişki. Yani bu
ama şöyle mesela nitel yargıyla özü ait bir, öz kategorisine ait bir yargının biçimsel şeyini koyamıyoruz.
Orada biçimsel ayrım yok. Bütün yargılarda evet. Şey var, tekil evrenseldir, biçim var, biçimiyle orada zaten şimdi o yüzden şey dedik biz, yargıların çoğalmasının şeyi, zemini içeriktir. Yani şey değil, biçim değil çünkü biçimde 6 faktöriyel ortaya çıkıyor. 3 faktöriyel 6 şey veriyor, kombinezon veriyor ya da 6 bileşim veriyor. Yani 6 bileşim, hadi şeyleri de katalım, olumsuzlarını da katalım, 12. Ama burada çok daha fazla yargı sayısı var. O içerikten geliyor. Yani yargıların ayrışması kesinlikle şeyden gelmiyor, bütünüyle biçimden gelmiyor. Biçim, yani kavramın biçiminden. Biçim dediği zaman Hegel burada kavramın şeylerini, türlerini ya da tekil, evrensel tikel ve tekili anlıyor ve bunlara göre bir yargı farklılaşması var ya da yargı türlüleşmesi. Ama o yani Hegel'in sınıflandırmada kabul ettiği şey o değil, kriter o değil, içerik. Şimdi o zaman tamam, yani şeyi kullanmıyor, biçimi kullanmıyor. Yani
burada bir kopuş var. Yani tekil evren ve içerik kopuşu.
Evet.
Var. Ve farklı şeyler kullanılıyor. Yani biçimdeki ayrıma düşen biçimin ayrımlarıyla içeriğin ayrımları farklı yerlere düşüyor.
Tamam.
Öyle bir kopuş var.
Olabilir. Yani kopmaması gerekirken evet. Öyle bir kopuş var ve onun yani anlamı ne, önemi ne? Evet. Onlara yani o sorularla zaten bu şeyi okuyoruz hep. Yani bunu bir daha yazsa iyi olurmuş ama vakit bulamamış. Şimdi geçişe bakalım. Yani şeyden olumsuz sonsuz yargıdan yansıma yargısına nasıl geçiyor? Yani bunu şey yapabiliriz. Yani kabul etmeyebiliriz ama bir şekilde yani Hegel deniyor burada. Şimdi bu ayrım deyim yerindeyse onun bir yargı olarak kalamayacağı kadar fazla büyüktür. Yani özne ve yüklem arasında bir ayrım var ama o ayrım sonsuz yargıda, olumsuz sonsuz yargıda çok büyük.
O büyüklük de bir şey.
Yani şey diyor, onun anlamı şu, özne ve yüklemin birbirleriyle hiçbir olumlu bağıntıları yoktur. Yani tin bir masadır, masa değildir dendiği zaman burada ya mesela gül kırmızı değildir dendiği zaman kırmızı renk yatsınmasına rağmen alan renk alanı korunuyordu ve bir olumlu bağıntı vardı ama burada hiçbir olumlu bağıntı yok diyor. O yüzden karşıt olarak diyor yani olumlu sonsuz yargı karşıt olumsuz sonsuz yargının yerine olumlu sonsuz yargıyı aldığımız zaman burada yalnızca özdeşlik var diyor ve bu sefer de hiç ayrım yok burada. Yani bir şey verebileceğiz mi? Olumlu sonsuz yargı.
Ayrım olmadığı için yargıda değildir diyor.
Hı? Kendileriyle özdeş gibiler. Ayrım yani kendi içlerinde yargıda
değildir. Evet. Gülgüldür.
Evet. Hiçbir bantı taşımıyorlar birbirleriyle.
Olumlu sonsuz yargı. Birebir özdeş.
Öyle görünüyor.
Birbirlerini belirlemiyorlar.
Tamam, öyle kabul edeceğiz. O zaman evet. Burada yargı ortadan kalkar. Şimdi yine anlaşılmayan bir şey. Yargı ortadan kalkar. Nitel uçlar diyor, bu özdeşliklerinde ortadan kaldırılırlar. Ama bu birlik kavram olduğu için, yani ortadan kalktı uçlar ve bir birlik ortaya çıktı. Bu birlik kavram olduğu için dolayısıyla yine uçlarına ayrılır diyor. Yani bu Hegel'e uyan bir anlatım gibi görünmüyor bana. Hiçbir şey yok. Burada daha öte açıklama yok ve olması gerekir aslında. Yani uçlarına ayrılırsa kavram yine yargı olarak bulunur ki gene
ama
de...
Ama yargı olmaktan çıkar diyor. Gül gül gül, bu bir yargı değil mi?
Tamam çıktı. Yani o şey nitel yargı ortadan kalktı.
Ama, ama yine şu anlama geliyor gül güldür lafı. Tekil tekildir, evrensel evrenseldir. Dolayısıyla yine bir evrenselle tekil bağıntısı var.
Gül güller sınıfındandır. Gül güllerdendir.
O mu sonsuz yargı?
O mu olacak? Yani tekil evrensel biçimde söylemek için.
Yine aynı noktaya geri dönüyor yani. Onu söylemek istiyor bence.
Burada nitel uçlar bu özdeşliklerinde ortadan kaldırılırlar diyor. Yani aslında daha öncesine okuyayım da oradan yani Hegel'in yönünü görelim. Daha tam olarak şimdi bu ayrımın çok fazla ve çok az olması nedeniyle sonsuz yargı ortadan kalkıyor. Daha tam olarak kendini ortadan kaldırmış olan şey belirli bir varlık yargısıdır diyor noktalı virgül. Böylelikle yargının koşucunu kapsadığı şey ortaya koyulur. Yargının koşucunun kapsadığı şey yargının ortadan kaldırılmasını. Yani belirli varlık yargısı ortadan kalkıyor ve belirli onun arkasından gelen anlatımı şuydu. Böylelikle yargının koşucunu kapsadığı şey koyulur. İki nokta üstü, nitel uçlar bu özdeşliklerinde ortadan kaldırılırlar. Nitel uçlar, yani gül ve kırmızı, bu şeyde, özdeşlikte.
Onlar ortadan kalktığı zaman bir şey kalmaz ki.
Ortadan kalkmaları, uç olarak ortadan kalkmaları.
O önermede baş ve sorun kaldırırsa.
Yani ortadan kalkmalarda sorun yani yok da, ortadan kalkma gerçekten... Bize berrak ve şey mi?
Yani ama yine uçlarına ayrılabiliyor.
Evet.
Dolayısızca.
Sonsuz yargıdan yola çıkmıyor muyuz?
Hı.
Olumlu sonsuz yargıdan yola çıkıyorsak bir kere gül güldür.
Evet.
Orada.
Evet.
Bağlantıyı oradan kurmamız lazım. Başka yerden değil. Gül kırmızıya geri dönmeyin.
Evet.
Gül kırmızıdır'a geri dönmememiz lazım.
Sonsuz yargıdan bahsediyoruz.
Evet. Yani
sonsuz yargı örneği o değil ama değil mi? Gül kırmızıdır'a da gül güldür değil.
Olumsuz olan değil bu. Olumlu olan.
Olumlu. Kabul edilebilir. Yani çünkü bir şey var. Herhangi bir ayrım yok. Öyle bir özdeşlik var ki.
Öyle bir şey ki bu gül güldür dediğim zaman özne yüklemdir diyor.
Evet.
Ya da tekil tekildir diyorum. Evrensel de evrenseldir diyorum aynı anda.
Ömer şöyle de olabilirsin.
Hepsini birden söylüyorum.
Bugün güldür. Bugün güldür dersen tekel evrensel yaparsın.
Tekel evrensel yaparsın.
Gül güldür dediği zaman.
Evrensel o nitel yargıya yer
evrensel
dönersin.
Evrensel belki. Evrensel evrensel. Ya da bir gül bir güldür.
Evrenseli evet. Evrenselle tarif ediyorsun. Yok evrenseli tekelle tarif
ediyorsun. Tekel evrenselle. Bugün güldür.
Sondaki kavramı...
Tikel evrensel bağlantısına geliyorsun. Bu nitel yani.
Bugün...
Nitel kırmızı gül.
Nedir dedin?
Bugün kırmızı gül.
Bugün bir gül. Tikel var. Tekil var daha
ama
doğrusu orada.
Yok, bir gül dediğinde olumlu sonsuz yargı mı o?
Bugün
gül. Yok, olumlu.
Hayır, olumlu yargı.
Olumlu sonsuz yargı.
Hayır, değil. Olumlu olmaz mı dedin?
Özdeşlik var ancak ayrım yok.
Birbirleriyle özdeşlik var.
Evet.
Fakat ayrım
ama tekelle evrensel
özdeşliği yargı. Tekille evrensel özdeşliği olarak kurulamayacak mı?
Hayır kurulamıyor. Birbirlerine ayrım
o kadar büyük.
Evet. Yani, o tamam. Böyle bir
ölçüm. O tamam. Yani ayrım olmadığı zaman yargı değildir.
Evet.
Tabii zaten yani gül güldür dersen bir yargı yok.
Bir yargı yok.
Bir anlamı kaldı.
Yani yineleme.
Ama onun ötesinde de bir başka türlü bir anlam ortaya çıkıyor ki gül güldür dediğim zaman yine aslında bir tekille bir evrenseli birbirine eşliyor. Bütün hikaye buradan ötesine geçemiyoruz.
Ama işte geliyorum. Sonra diyor ki bak kendi içlerine yansımış belirlenimlerdir diyor. Burada da belirli varlık yargısı, yansıma yargısına geçmiştir diyor son sonunda. Yani zaten ondan buraya geçiyor. Onu anlattıktan
evet. Sonra. Kendi içlerine yansımış belirlenimlerdir de yani
kavram ama diyor bu birlik kavram olduğu için dolayısıyla yine uçlarına ayrılır ve yargı olarak bulunur. Son paragraf.
Evet. Şimdi yani biraz ilerleme var ama tam bir şey netlik göremiyoruz. Ben göremiyorum. Yani şu an yargı ortadan kalkıyor. Ortadan kalkması şey gibi, ikna edici gibi görünüyor. Bir tarafta gerçekten ayrım şey, yargıyı yani hiçbir bağlantıya izin vermeyecek kadar büyük. Olumlu biçiminde de tam bir özdeşlik var. Totoloji var yani. Geneleme. Değil mi? Gül güldür derdiği
evet.
Zaman.
Evet.
Tekil tekildir ya da evrensel. Evrenseldir olmuyor orada. Gül güldür de sadece tekil tekildir denmiş oluyor. Kırmızı evrensel yükleme aitti şu ana kadar. Değil mi?
Evet.
Öyle
evet.
Bilmiyorum.
Levent'in konuğu şekilde ikinci gül tamam evrensel oluyor gibi. Yani
bu, uçların özdeşliği.
Kırmızıdır. Evrensel eşit.
O zaman olur. Yani
o da aynı kalıbı kullanacaksa. Evet.
Tabii.
Bunda deme şansın var.
Öyle her şeyi öğreniyor.
Tamam zaten yani çünkü tekil olan evrensel şekline dönüşüyor.
Evrenseldir
zaten
nerede geçiyor?
Bir tane tekil olsa bile o bir tane tekil evrenseldir. Dolayısıyla bu bir kavramdır. Tekil evrenseldir dediğim anda zaten kavramı olduğu gibi ortaya koyuyor. Yanılıyorsam onu söylüyor. Yani belki ben yanlış algılıyorum.
Yani bu da sanki yansıma yargısıdır diyor sonunda. Yani buna da yani gülcülük dediğimiz zaman
evrensel
bu diyor. Yansıma yargısına geçmiştir.
Alttan 3 yukarıdaki paragrafta.
Öyle demiyor.
Evrenseli o denli kendi içine geri dönüş olarak koyulur.
Şimdi yani peki varsayalım ki yargı ortadan kalktı. Yani dolaşsız yargı ortadan kalktı. Yargının ortadan kalkmasının anlamı ne?
Burada bahsetmiyor ki öyle bir şey.
Ediyor.
Ediyor mu?
Son paragraf. Yani son şu paragraf. Daha tam olarak kendini ortadan kaldırmış olan şey belirli varlık yargısıdır.
Belirli varlık yargısının ortadan
tamam. Çıktı. Yani işte bu yargı ilk yargı biçimi ortadan kalktı. Şimdi böylelikle yargının koşacının kapsadığı şey koyulur. Yani yargının koşacı özlerinin yüklem olmasını kapsıyor. İkisi arasındaki evet. Bağlantı, ikisinin şey, özdeşliğini, evet, ikisini bağlıyor, ikisini birleştiriyor, ikisini eşitliyor yani. Evet. Derin yaptığı yani, şey.
Bu ortadan kalkma dediğimiz şey.
O zaman evet, onları özdeşleştirdiği zaman yargıyı ortadan kaldırıyor. Ayrım, koşaç aynı zamanda onları ayırt eden faktör ya da ayrımını doğrulayan
o
faktör.
O zaman olumsuzu var bunun ortadan kaldırdığına göre.
Ne oldu?
Bir şeyi yani, olumsuzu ortadan kaldırmaz mı?
Tamam.
Bunda olumsuzu ne?
Kendi o... yani bu şey, kendi içindeki çelişkiden dolayı ortadan kalkıyor. Yargının olması için özne ve yüklem ayrımının olması gerekir. Ama özne ve yüklem ayrımı ve özdeşliği, bunların özdeşlikleri ve ayrımları aynı zamanda çelişkili kavramlar. Kendini ortadan kaldırmak zorunda olan kavramlar. Yani
özdeşliğine geldiğimiz anda zaten başkalıklarını da anlamıyoruz.
Ya yani başkalıkları ve
ayrımlarını
evet,
da anlamıyoruz.
İkisi birden olma, ikisi paralel gidiyor.
Yani biz daha
var.
En başta varlık alanından öz alanına başkalıkla geçmiyor muydu?
İlerlemeye o şekilde yapıyorduk evet.
Varlık alanından
şimdi hani en genelde varlık alanından
olumsuzlanmasıyla
ortaya yani işte burada da nitel yargıyı olumsuzlamak için ve derin düşünce yansıma yargısına geçebilmek için özdeşliklerini koyup başkalıklarını ifade ediyor.
Aynı zamanda da ayrımlarını koyuyor.
Özdeşliklerini koyduğu anda başkalıkları da ortaya çıkıyor bunlar.
Evet.
Çünkü özne yüklemdir diyor. Özne şey yüklemdir dediği anda
gene o dır koşacının koyduğu şeyi yani yargının ortadan kalktığı zaman onu vurgulamış.
Dır koşacının dır çünkü aynı anda hem özdeşliği hem başkalığı ortaya koyuyor.
Dır evet, değil mi?
Dır tamamen hem ayrıcı hem birleştirici ve kaldırıcı ortadan kaldırıcı farkı vardır.
Ama gene de net değil. Bu ortadan kalkma şeyi konuşur net değil.
Ne açıdan net değil ya da koşacı hangi açıdan daha fazla inceleyebiliriz? O yani onlar önemli.
Mesela yargının koşacının kapsadığı şey konuları da bu şeyden ne kastediyor? O var başta.
Ortadan kalkma.
Koşac özdeşliği mi kapsıyor ve ayrım mı kapsıyor?
Evet, öyle görünüyor.
Yalnızca.
Yani koşac... Koşaç varlık olmak olmayı anlatıyor. Yani şimdi
evet,
özne yüklemdir. Özne yüklem özne yüklem olmasını anlatıyor. Özne olmak yüklem.
Evet.
Burada bir şey var. Dönüştürme var. Yani özneyi yüklem yaptığı zaman yüklem yüklemdir gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu çelişkili. Bu bir çelişki.
Bu olmaklıkta oluş yok ama değil mi?
Varlık yani özdeşlik diyor. Kendisi özdeşlik şeyini kullanıyor değil mi?
Onun gerçekte o
yani olduğunu. O özdeşliği söyledim. Sağlıyor, kuruyor. Hı-hı. Yani şey gibi, eşit işareti gibi.
Gibi. Bir durumdan bir duruma geçiş değil yani.
Değil. Yani
bir
değil.
Zaman içinde şey bir değil. Durumdan bir duruma geçiş
yani
değil.
Şey gibi yani, tiken aslında evrenseldir.
Tikel evrenseldir dendiği zaman bu şey şimdi varlık yokluktur da deniyor. Orada da koşaç var. O da bir önerme biçimi. O da çok böyle diyelim uzaktan bir yargı biçimi. Orada da koşaç şey yapıyor aslında. İkisini eşitliyordu. Hı hı. Ve ona biz o zamanlar itiraz etmiyorduk. Yani varlık yokluktur dendiği zaman mantık bilimine başlayan herkes onu aşağı yukarı şey yapıyor. Evet. Yani eğer olumlu bakıyorsa kabul ediyor ve Koşaç'ın ne yaptığını orada sorgulamadan yapıyor.
Şimdi burada sorguluyor.
Şimdi Koşaç'ın ne yaptığını, evet. Yani orada varlık ve yokluk arasında bir şey var, geçiş ilişkisi var diyor değil mi Engel? Yani o evet. Şey değil. Başkalaşma gibi varlık bir durum var. Ama varlık ve yokluk durumunda yine de özel bir şey. İkisinin de dolaysızlığı gibi bir şey olduğu için, yani yokluk olması için, yokluğun var olması için varlıktan başlaması gerekmiyor. Yokluk da dolaysız. Evet. Onun anlamı o.
Kendim ama burada tikel ve evrenselimiz de dolaysız
aslında. Evet. Evet. Tikel yargı da dolaysız.
Yani o bakımdan bir şeyler.
Tekil ve evrensel mi?
Evet.
Dolaysız.
Evet. Tekil ve evrensel. Tikel özneyi.
Ne anlamı?
Tikel ve evrensel. Bir de burada dolaysız alıyoruz aslında.
Neden dolaşı alıyoruz? Çünkü şey, varlık varlıkla varlık alanına sınırladığı varlık için. Alanındayız. Evet, o alandayız. O yüzden öyle alıyor. Şimdi yargının ortadan kalkması problemimiz oydu. Yani burada genel olarak yargının ortadan kalkıp tasıma geçmesi değil ama yargının biçiminin değişmesi söz konusu. Yani nitel yargıdan
tasıma geçiş yok mu burada yargıdan?
Yok, henüz tabii. Yani, o anlam o da olacak.
Olacak.
Yani evet. Dolayısıyla yani bu yargının ortadan kalkması baş başına bir problem. Yani ben şeyi çözmeye çalıştım. Varlık kategorisinden bir belirli varlığa geçiş yapılıyor, bir de öze geçiş yapılıyor, değil mi?
Evet.
Yani o ikisini nasıl ayırıyoruz? O ayrım da önemli. Yani varlık hangi durumda öze geçiş veriyor, hangi durumda yokla bir de belirli yani varlıktan 3 yere hareket ediliyor. 3 yere varış var. Varlıktan kalktığın zaman yokluğa varabilirsin. Belirli varlığa varabilirsin.
Öze varabilirsin.
Öze varabilirsin. Bunu üçünü ayırt eden faktörler neler? Burada da ona benzer
bir soruyu şimdi mi soruyorsun?
Evet.
Bu şey mi? Yani varabilirsin derken
burada buna ilgili
içerisinde düşündüğümüz zaman yokluk öz ya da belirli varlık. Üçünden biri geliyor şeklinde mi?
Evet. Bunları hangi kritere göre hangisine varacak? Yani öze varıyorsa varlıkta nasıl bir olumsuzlama yapılıyor? Ya da yokluğa gidiyorsa varlıkta nasıl bir olumsuzlama yapılıyor? Şimdi bu burayla bağlantılanabilir. Çünkü burada da yargıdan işte yargının türlerine geçiş var, bir de tasma geçiş çıkacak ileride yani. O yüzden...
Burada da varlıktan şeye geçme şeyini gör, özselliğe, yani yansımaya geçiş şeyi işte.
Varlıktan özselliğe geçiş, evet. Tabii.
Evet.
Varlıktan öze geçişte, varlıktan yokluğa geçişi karşılaştırırsak şu görünüyor. Yokluk dolaysız.
Biri mi gelmiş?
Varmış
tabii. İçeride vardı, içeride vardı biliyoruz yani. O bilmiyordu. Yokluk dolaysız. Yani varlıktan yokluğa geçiş biraz geçiş olmayan bir geçiş gibi görünüyor çünkü yokluk dolaysız.
Varlıkta
yani,
dolaysız. Varlıkta yokluk bulmak.
He? Öz yokluk. Dolaylı. Yani varlıktan öze ve varlıktan yokluğa
şimdi
geçiş.
Diyorsunuz ki varlıktan yokluğa geçerken dolaysız olan bir şeye geçişle öz gibi dolaylı olan bir şeye geçiş farklı şeyler.
Farklı şeyler. Yani o yüzden yani varlıktan geçiş. Yani varlıktan yokluğa geçişin mantığı şey, yokluğun da dolaysız olması tarafından koşullandırılıyor ve o yüzden bizim mantığımız varlık ve yokluğu ilişkilendirdiği zaman onu varlık ve öz ilişkisinden ayırırken yokluğun dolaysızlığını kullanıyor bilinçsiz olarak. Yani yoklukla öz arasındaki fark nedir dersek,
dolaylı dolaysız.
Evet, o. Yani yokluk, öz dolaylı yokluktur dememiz gerekir. Öz de bir yokluk. Yani orada da bir şey var, negatif var. Varlığın olumsuzlanmışlığı var. Yani yokluk var ama öz özdeki yokluk dolaylı yokluk. Birinci aşamadaki yokluk dolaysız. Belirli varlık nasıl ortaya çıkıyor? Yani varlıktan bir de geçiş belirli varlığa doğru.
Öz tarafından ortaya çıkıyor.
Hayır, varlık da ilk aşamada Dasein'e. Dasein de şey, varlıktan yapılan bir geçiş. Çünkü Hegel varlığı şeye ayırıyor. Sein, Dasein, Fürsichsein. Üçe ayırıyor. Orada yani varlık kendi için varlık. Ve o evet, kendi için belirli varlığa geçiş de şey, bir varlık geçişi ve o da ötekilerden ayırt edilmeli. Yani yokluğa geçişten ve öze geçişten ayrı bir fonksiyon.
Bir şeyle başkasıyla alakası yok mu varlığa geçişe, belirli varlığa geçişe?
Var.
Karıştırdım.
O şey, şimdi hatırlamıyorum, ona gerçekten şey, epey zaman geçti.
Neyi sorduğunu
anlamadım ben diye.
Hayır, varlıktan belirli varlığa geçmek için bir şeyle evet. Başkasını koymayacak mısın?
Varlıktan belirli varlığa. Oluş,
bir şeyle başkası hayır, daha gerekmeden, daha o varlık ve yokluk birlikte yapıyorlar onu.
Evet.
Yani varlıktan varlıktan belirli varlığa geçişte şey var.
Oluş.
Öze benzeyen bir şey var. Çünkü belirli varlıkta da şey var. Varlığın olumsuzlanması var. Negatif varlık var. Belirli varlıkta, Dasein'de negatif varlık var. Özde de negatif varlık var.
Ama varlıktan belirli varlığa geçtikten sonra...
Ama mantığımız şeyi ayırt ediyor. Özü ve Dasein'i ayırt ediyor. Neyle ayırt ediyoruz? Bilinçsiz olarak neyle ayırt ediyoruz? Başka bir kategori var orada. Ya nasıl plastik bitkiyle canlı bitkiyi, gerçek bitkiyi, o yaşam kategorisiyle ayırt ediyorsak... Orada da Dasein'le özü, yani belirli varlıkla özü... yine bilinçsizce ama çok belirli bir ayrımla, şey, kategoriyle ayırt ediyoruz. Dasein'de öyle bir şey var ki, öyle bir kategori var ki, o özde yok. Ya da özde daha fazlası var. Yani aradaki o ikisini karşıla...
Özde varlığın biçimi kendiyle ilişkili. Yani kendi için varlık momenti var, belirli...
Ama yansıma var da
yok.
Evet. Evet.
Yansıma var mı?
Yani doğru, özde ya kendi için varlık.
Varlık ayrımı en net koyan evet. Alan.
Dasein'de yok.
Birlikte ayrımın hakkı bir şey değil.
O yüksek bir ayrım gibi görünüyor ve daha başka, daha yalın, en yalın ayrımı belki de bulmamız gerekiyor. Yani en öğesel.
Şunu anlamak için soracağım bir şey. Varlıktan dediniz üçeye geçilebilir.
Tamam.
Yani yokluğa geçilebilir. Yoklukla ve öz karşıtlığı çok özsel duruyor. Birisi dolaylı, birisi dolaylısı bir süreç. Basit. Belirli varlığa niye geçilsin? Yani geçer. Kendi için varlığa niye geçilmiyor?
Yani dört kendi için varlığa geçmek için şey gerekiyor. Şimdi Hegel'in sistemine bakıyoruz. Yani kendi için varlık için belirli varlık önce ondan atlamak gerekiyor. Ona basmak gerekiyor. Yani varlık alanı üç bölüme ayrılıyor.
Belirli varlık, kendi için varlık.
Öz.
Hayır, varlık, belirli varlık ve kendi için varlık. Yani o şekilde üç.
Tamam. Yani siz başlangıçta söylerken üç şekle gider dediniz ya, üç ayrı şeye. Yani niye dört tane demedik kendi için varlığa?
Çok genel olarak.
Kendi için varlık üçüncüsü işte. Evet. Yani
öz üçüncüsü.
Öz şey.
Dördüncü
sonraki.
Yani beş de diyebiliriz. Yani kavrama da geçebilme gibi bir şey söyleyebilmiydik. Yani,
öyle dolaylı yaparsak.
Varlık ve kavram ilişkisi o da var aslında. Yani mesela Tin'in görüngü biliminde Hegel onları ilişkilendiriyor. Yani varlık ve kavram arasında şey var. Birebir ilişki var. O da alınabilir. Yani bunları çözdüğümüz anda aslında bu şeyi ilgilendiriyor esas da. Mantık biliminin üçlü yapısının mantığını ilgilendiriyor. Yani neden mantık bilimi öyle bir üçlülük gösteriyor? O şundan gösteriyor. Varlıktan, şimdi şeyi düşünürsek yine Hegel'in yapısını kabul edip o yapıyı irdeleme bağlamında düşünürsek, varlığı olumsuzladığımız zaman kavrama geçmiyoruz. Öze geçiyoruz. Çünkü öz şey, olumsuz varlık ve öz ilişki alanı. Yani ilk olumsuzlama bize şey veriyor, görelilik veriyor, ilişki veriyor. Çünkü iki terim var. Yani Hegel o yüzden Tin'in görüngü biliminde varlık ve kavram ilişkisini aldığı zaman özü varlığın içinde varsayıyor. Yani o varlık sadece varlık değil, aynı zamanda öz. Tin'in görüngü biliminde...
Nesnel mantık.
Ha, nesnel mantık. Özner ve nesnel. Özner ve nesnel mantık ayrımını yapsa eğer, ki yapıyor aslında, o zaman mantığı anlamak bizim için daha kolay olacak bir bakıma. Çünkü dış ve iç ayrımını yapacağız. Kolay olacak bilmiyorum ama öyle bir ayrım var. Yani nesnel mantık dediği şey Hegel'in... öznenin dışında olan alanın kategorilerini kapsıyor. Yani varlık ve öz kategorileri aslında dış dünyanın...
varlık içe düşen, o zaman kavram dışa düşen durumunda oluyor.
Evet.
Ama bir başka bakışta bunun için, eğer yukarıdan bakıp, yani iddiadan doğru varlıkla onu ilişkilendirdiğinde de...
Neyi bir daha söyle orayı?
İddiadan bakıp da, yani iddianın kendini eksik bir koyuş olarak, varlığı bir şey olarak alınca da orada kavram var, iç olarak çok rahatlıkla gözükebiliyor ve varlık şimdi, iç olarak.
Benim gelmek istediğim nokta şuydu, kavram ve varlık ikilisi olarak alırsak ya da özne ve nesne ayrımı olarak alırsak orada özne alanına düşen kavram şey, daha tinsel bir karakter gösteriyor. Şeye düşen, varlık alanına düşen kategoriler daha duysal karakter gösteriyorlar. Yani aslında Hegel'in kendisi de o ayrımı yapıyor. Anlayan şeyinden bahsediyor, dik kafalığından, duysal. Yani
Tin'in görüldüğü bilim gibi.
Burada küçük o mantıkta, varlık alanı duysal algı alanına karşılık düşüyor. Öz alanı anlak alanına karşılık düşüyor ve üçüncü alan, kavram alanı o zaman şey, USA karşılık düşüyor. Ve bir şey var, ona dikkat etmeye değer. Hegel niteliğin Tin'e ait bir kategori olmadığını söylüyor bir yerde. Hatırlıyor musunuz? Nitelik diyor, Tin'e ait değildir. Şeyde, küçük mantıkta söylüyor. Ve niteliğin Tin'e ait bir kategori olabilmesi için bir iki koşuldan söz ediyor ve orada o zaman ona dikkat etmediniz. Yani
ölçüyü mesela Tin'de de bulabiliriz diyordu ama niteliği...
Evet, ölçü...
ölçü nitelik alanında, şey, Tin alanında da bulunur.
Tin alanında da bulunur ama alt kipte, nitelik, yani örneğin ruhsal bir duruma diyor, nitelik dememiz için diyor, onun çılgınlık durumuna kadar bozulmuşsa diyor, ona nitelik diyebiliriz ki, çılgınlık durumuna geldiği zaman tinsellikten bir yerde hayvanlığa, doğallığa geçmiş oluyor ve
tin
olmuyor ya da ruhsal... Yani nitelik kategorisi doğal.
Koşulları
şimdi mantık bilimini anlamayı kolaylaştırmanın bir yolu olarak bunu ben söylemeye çalışıyorum. Yani içimize yarayabilir. Varlık alanı, dolaysızlık alanı ve bu şey, duysal algı alanı. Yani buradaki nitelik, nicelik ve ölçü kategorileri, ölçü kategorisi yine de şey, geçiş kategorisi olarak anlığa daha yakın olduğunu belki biz de hissediyoruz. Ama ölçüde de bir duysal algıya teslim olan bir yan var. Yani görünüyor ölçü. O niceliği taşı, yani niteliğin yanında niceliği taşıdığı da görünüyor. Ve öz kategorileri anlak alanına karşılık, anlak yetisine karşılık düşüyor. Yani oradaki derin düşünce anlatımı da oradan şey yapılıyor. Aklanıyor. Çünkü derin düşünce ve anlak kategorilerini Hegel'in kendisi sık sık birbiri yerine kullanıyor ya da birlikte de kullanabiliyor. Ona dikkat etmişsinizdir. Yani anlak kategorilerin şey yetisi. Us da kategorilerin yetisi ama anlak ve us şey değil, aynı değil. Ama duysal duyularımız ya da duysal algı o şey değil, kavramsal bir yeti değil. O öyle olmadı, çok açık.
Duyu oldukları için, salt duyu oldukları için.
Evet. Yani şimdi nitelik kategorileri, nicelik kategorileri, bunlar dolaysızca algılanan kategoriler. Yani şey diyemeyiz, insanın duysal alanı kavramdan yoksundur ya da kavramsızdır.
Tabii tabii.
Diyemeyiz. Yani yeşil renk dediğim zaman, sert dediğim zaman vesaire bunlar nitelikler ve düşünceyle anlatılan nitelikler. O yüzden arı duysallık diye bir şey söz konusu olmuyor burada. Ama bunun yargıyla bağlantısı ne? Yani şimdi yargıyla bağlantısı, yargının ortadan kalkmasının çözümlemesini yapmak çalışıyoruz. Burada çok fazla şey çıkmıyor. Yargı ortadan kalktığı zaman uçları ortadan kalkıyor. Özne ve nesne ortadan kalkıyor. Tikel ve tekil ortadan kalkıyor. Ve burada Hegel bir birlikten söz ediyor. Yani yargının ortadan kalkması bir özdeşliğe indirgeme mi, öyle mi düşünüyor? Öyle düşünüyorsa, ki öyle görünüyor. O zaman bir birlik var ama bu birlik kavramın birliği olduğu için diyor tekrar ayrışır. Yani bu çok atipik bir anlatım ve
ve özün yargısına geçer.
Yansıma yargısı.
Yansıma yargısına geçer diyor. Çünkü tekrar yargı olarak ortaya çıktığı zaman bu uçlar dolaysız değil, dolaylı olacaklar. Bu da çok açık bir şey. Yani bu kadar açık olmamalı. Bu kadar kolay olmamalı.
Ama şu anda Ömer'in söylediğinden başka da şey çıkaramıyor.
Hangisi? Nasıl çıkarıyorsunuz bir daha? Yani?
Yani Ömer'in gül güldür şey.
Özdeşliklerinde ayrım ortaya çıkıyor gibi bir şey söyledi. Özdeşliklerinde bu daha anlaşılır. Onların özdeşliklerinden ayrım ortaya çıkıyor. Yani onu bulamıyoruz.
O her durumda çıkıyor ama. Yani nerede özdeşlik varsa orada ayrım da var. Ve yargının her momentinde zaten özdeşlik ve ayrım birlikte var.
Yani olarak düşünmüyoruz.
O bize yargıların kendi içindeki türleşmeyi açıklamak için bir kriter vermiyor.
Kavramın yargısı öyle değil herhalde.
Neydi? Kavramın, bak şunu takip edelim zaman. Kavramın yargısında özne ve yüklem tam olarak birbirine eşitlenecek.
Evet, onu söylüyorum.
Yansıma yargısında tam olarak eşitlenmiyor. Şeyde de öyle, öteki yani dolaysız yargı da tam olarak eşitlenmiyor. Ve yani o zaman burada çok özel bir nokta şey, yargının biçiminin her zaman yüklem tarafından belirlenmesi. Yüklem tanımlıyor. Ama yansıma yargısında bir de öznenin şeyi var, rolü var. Bu da karışık bir şey. Yani yüklem tanımlıyor ama özne olduğu pasif bir şekilde
ama
duruyor ama.
Şeyse, eğer özne burada şey, tekil olan o tamlığın ortaya koymuşsa, tam kavramsallığını ortaya koymuşsa o tekil tam evrenselliğini de ortaya koyabilmesi lazım. Nitel yargıda bunu yapamıyor o şey olan. Yani burada bir eksikliği görüyorsunuz. Yani sadece varlığına işaret etmekle oradaki öznenin şey yapmış olmuyorsunuz. Onu gerçekten evrensel yapmış olmuyorsun. Bir eksiklik var. Nasıl aslında belirli varlıkta da o bir kavramsa, belirli varlık biz aynı zamanda bir kavram olarak alıp ama sonra da gerçekten kavrama ulaştığımızda onun kavramın bir eksik koyuluşu olarak görüyorsak, İtalya'da da başına gelen de bu aynı şey.
Yani
mesela
güvercin, beyaz güvercin, hiçbir ifade etmiyor. Güvercin, beyaz güvercin.
Evet.
Yani,
ama onda hiçbir, yani... Ama koşaç işte o.
Koşaç, yani yüklemden bahsediyorsak, o zaman yani beyaz güvercin hiçbir evrenselliği yok. Beyaz güvercin. Ama güvercin beyazdır dersen, ya da mesela baykuş karadır. Ya da kara baykuş diyelim mesela, kara baykuş. Orada bitirir işi.
Tikel bulunuyor.
Ama baykuş karadır.
Yani sıfat durumunda da bu şey yok mu duran getiriyorsun? Yani işte kırmızı yani, kelebek.
Ege'ye göre anladım yani. Nitel kuşlar özdeşliklerini oradan kaldırılırlar. Nitel kuşlar.
Şimdi bu şey dolaşsız yargı ortadan kalktığı zaman uçlar onlar da şeyi kazanıyorlar. Yani öz karakterini kazanıyorlar ya da özsel olma karakterini kazanıyorlar diyor. Değil mi? Bunu diyor. Yani bu burada belki küçük mantıkta bu kadar şey vermiyor, ayrıntı vermiyor ama burada vermiş.
Hadi tikel evrensel oluyor da ilk uç evrensel gene evrensel olarak kalıyor.
Yani yine bir yargı
olmuyor, değil mi?
Hayır, yani burada şey, özne şimdi ortaya çıkan yargıda genelde bir tekil olarak bulunur diyor. Özne de tekil olarak kalıyor. Tekil yani olarak kalıyor.
Ama evrenselle bağladığımız biçimde bulunuyor. İlişkisi evrensel.
Evet, her zaman. Yani bak, yansıma yargısı, özne şimdi ortaya çıkan yargıda, yani yeni yansıma yargısında genel olarak bir tekil olarak bulunur diyor. Daha önceki yargıda olduğu gibi. Ben seni yanlış anlamadıysam, burada bir ayrım yok. Benzer olarak evrensel, bundan böyle soyut evrensel değil ama özsel evrenseldir. Bu da şey, kolay anlaşılan bir şey. Yani yansıma yargısının evrenseli soyut evrensel değil. Soyut evrensel kırmızı soyut bir evrenseldi. Kara, güvercin beyaz dendiği zaman o beyaz soyut evrensel. Yani yalnızca beyaz. Soyutluk orada şeyi anlatıyor, ilişkisizliği, dolaşsızlığı anlatıyor. Beyaz özneyi başka bir şeyle ilişkilendirmiyor ama bunun Hegel'in verdiği yüklem örnekleri, insan ölümlüdür, şeyler geçicidir, bu şey yararlıdır, zararlıdır, cisimlerin sertliği, esnekliği, mutluluk, bunlar evrenseller ama şey değil, soyut evrensel değil. Nasıl evrensel? Somut evrensel ya da çoklu özelliklerin ve varoluşların kendini toparlaması.
Yani öz alanında olduğu için ilişkili evrensel koymak
zorunda. Üstelik yani çok fazla şey var. Toparlama diyor burada. Yani sadece o da bir problem. Yalnızca yani öznenin yüklem tarafından bir başka şeyle ilişkilendirilmesinin dışında buradaki evrensellerin şeyi var. Kendini toparlama diye çevirdim bunu ben. Yani başka bir şey karşılık bulamadım. 493'te. 493'ün en başında. Evet.
Toparlamıştır.
O öyle görünüyor. Bir birliğe toparlama var.
Toparlamadı. Zorlama bir kelime. Yani tam birlik demek değil. Toparlama demek. Orada birliği kullanabilirdi.
Şimdi ölümlüdür. Nasıl bir özsel yüklem oluyor ya da özsel evrensel oluyor onu ya da geçici dendiği zaman bunu yani güvercin beyazdır dendiği zaman bu dolaşsız yargı, nitel yargı ama güvercin geçicidir ya da güvercin ölümlüdür dendiği zaman bu özsel yargı oluyor.
Onun yaşamla yaşam dolayısıyla dolaylılık var.
Evet. Yani ölümlülük şey değil. Beyazlık gibi dolaysız bir yüklem değil ya da evrensel
mesela,
değil. Öyle demek istiyorum.
Algıya geliyor diyorsun. Algıya gelmiyor gibi.
Tabii geçici olması. Yararlı, zararlı, esnek, sert falan. Sertlik, esneklik bunlar nitelik değil mi?
Nitelik. Ama bir başkasıyla ilişki belirtiyor.
Hani görelim, yani
görelilik koyuyor.
Evet, sert, karşı yani sert.
Başka sertler, başka yumuşaklar var. Yani. Yani beyazlık gibi bir evrensel, evrensel değil.
Evet, başka yani beyazlığı şey yapmayacağız, başka beyazlarla ilişkilendirmeyeceğiz. Beyazlar hepsi beyaz diyeceğiz ve evet.
Arı beyazı diyeceğiz yani, o tam beyaz.
Omo beyazını.
Omo beyazını.
O şey, saltık beyaz ve ilişkisiz. Ama sertlik olduğu zaman saltık.
Koyu,
saltık
koyu diyemezsin. Yani, o şey, göreli.
Koyu göreli. Şimdi burada bir kere daha ipucu veriyor. Bu evrensel, henüz de kavramın evrenselliğinden ayrıdır. Yani kavramın evrenselliği şey değildi, belli bir sınırlı bir özellik değildi. Şeyin bütün dokusuna, bütün ruhuna yayılan bir kategoriydi. Yani o buna gelmedikten. Peki. Şimdi burada özellikle bu yansıma yargısının tekil, tikel ve evrensel yargı olarak ayrışmasının analizi var. Bu şey değil mi? Evrensel yargı dediği tümlük yargısı. Tüm insanlar, tüm inekler falan gibi. Genel, evet.
Bir tane bir
totoloji...
aksi çıksa onu çözülür. Yani bir tane aksi negatifi bile kaldıramaz.
Tüm dendiği zaman evet, o dediğin belki biraz daha tasımı ilgilendiren bir şey. Burada Hegel'in tümlük konusunu ele aldığı zaman iki versiyonda da değindiği nokta sıradan anlak diyor. Bununla ortaklığı anlar diyor. Yani birçok şeye ortak olan bir özellik varsa o zaman bu evrensel olarak anlaşılır
burada
diyor.
Çok kesin bir sınıflarda kurulabilir aslında. Yapılıyor.
Evet.
Ama biyolojideki şeye falan
şart. O tetik
yani türleri...
Varsayın ben.
Okuyamadım
da. Okuyamadınız.
Yok, okuyamadım. Buraya gelemedim.
Ya yargı gerçekten
atladım, şey... Atladım,
ya başka felsefecilerin felsefe olarak yazdığı kitaplarda bu böyle şeyler var mı?
Yok. Onlar yok, haberin ya. Farkında bile değiller.
Allah Allah.
Bu da fazla ayrımcılık kafa yani.
Yani Kant'ta veya...
Bence yeterli değil bu.
Yok mu böyle şeyler?
Yeterli değil. Çünkü gerçekten burada... Yani tekil yargıya bak. Şu kadar. Belki bir iki ya. Paragraf yazmış. Bu yeterli mi?
Belki.
Şimdi, bir yargı gerçekten ama yargı şeyini hak etmiyor. Yani belirli varlığa ne kadar şey diyebilirsek, olguya ne kadar kavram diyebilirsek o da o kadar hak ediyor.
Pekala yani, ama tekil yargıya nereden geldik?
Daha gelemedik.
Önce bir gelelim. Şimdi yansıma yargısı...
Şunu bütün içerisinde görebilme şansınız var mı? Yani hangisi geliyor, hangisi falan görüyoruz.
Ya şey mi?
İçindeki lakısında yok değil mi öyle bir şey?
Var içindekiler.
Yerlerin birbiriyle geçiş
ilişkileri. Bağımsızla geçiş ilişkileri.
Ya onun için içindekiler bölümüne bak. İçindekiler listesine ya da sisteme bakacaksınız. Yani belki var.
Şey var.
Ya şimdi burada şimdi şeydeyiz yani genel olarak dört bölüm var burada değil mi? İki tanesi, ikinci ve üçüncüsü, ortadaki iki tanesi öze ait. Onlar zorunluluk yargısı var şey buraya ek olarak katılmış. Ondan sonra kavramın yargısına geçiyoruz. Kavramın öne sürümlü yargı, belkili yargı ve belgitli yargı ya da tanıklı yargı. Bunlar şey. Ara verelim mi?
Saat.
Tasın. Yani ara verelim de.